Ayrım 20, sayfa 258. Amber ve Safran müzik programını Green Sleeves adlı parçaya düet yaparak açtılar. Sarayın piyanosunun akortsuz olması kimsenin keyfini kaçırmamıştı. İkizlerin büyük hevesi tüm kusurları örtüyordu. Bu akşam Rebecca neşeli ve canlı bir ev sahibesiydi ve babası da onu uyarmaya kıyamıyordu. Önceki haftayı üzgün ve keyifsiz geçirmişti ama şimdi Ryder Courtney ile birlikte Spanish Ladies adlı parçayı söylüyor, ardından onu tek başına My Bonnie Lies Over the Ocean'ı söylemeye ikna etti. Yemeğe katılanlar son şarkıyı çok beğenmişti. Safran özellikle çılgınca alkışlamıştı. Sonra Amber Penrod'u ortaya sürükledi. ''Sen de şarkı söylemelisin. Herkes ya şarkı söyleyecek ya da başka bir şey yapacak.'' Penrod kibarca kabul etti. ''Heart of Oak'u çalabilir misin?'' dedi ve Amber piyanoya koşturdu. Penrod'un sesi hepsini irkiltmiş ve heyecanlandırmıştı. Akıcı, lirik ve güzel söylüyordu. ''Gelip beni sevindirin soylu hanımlar, yöneldiğimiz şan ve şerefe ve bu harika yıla bir şeyler daha katmak için.'' Şarkı bittiğinde Rebecca gözlerini kırpıştırarak yaşların akmasını önlemeye çalıştı ve neşeyle bağırdı. Bir sonraki bölüme geçmeden önce kahve servisi yapılacak. Şık ve zarif limoj porselenlerinde koyu Habeşistan kahvesi ikram etmişti. Süt ya da şeker yoktu. Yüzbaşı Valentine'a servis yaparken sendeledi ve erkeğin parlak çizmelerine sıcak kahve damlattı. Babası odanın öteki ucundan onun kıpkırmızı oluşunu izlemiş ve bu sakarlığını garip bulmuştu. Birden ne anlama geldiğini anladı. Bu yakışıklı asker onun ortamını altüst etmişti. Daha 50 adım ötedeyken Rebecca'nın eli ayağına dolanıyordu. O gidince kızı da solmuş ve şimdi burada olduğu için sevinçten kabına sığamaz olmuştu. Kaşlarını çattı ve ellerini ceplerine soktu. Rebecca iki gün sonra onun yine gideceğini bilmiyordu. Onun incindiğini görmekten nefret ediyorum. Onu uyarmak benim babalık görevim. Bir süre bunları düşündü. Ve belki de yapmalıyım, ne de olsa torunlarımın babasının kim olacağı beni oldukça ilgilendiren bir mesele dedi içinden. Rebecca kendini topladı ve dikkatleri çekmek için el çırptı. Bayanlar baylar, bu akşam size özel bir gösteri sunacağım. Daha önce ta Madrid'de İspanya kralı ve kraliçesiyle pek çok Avrupa soylusu için dans etmiş olan Senyora Esmeralda López Conchita Montes de Tete de Singe, yani ünlü flamenco dansçısı huzurlarınızda. Perdenin arkasından dantellere bürünmüş, kastanyetleri ve küpeleri şakırdayan tombul bir İspanyol hanımefendi, Ryder Courtney'in kolunda görününce kısa ama şiddetli bir alkış oldu. Kadın salonun ortasında büyük bir reverans yaptı ve sonra öyle yapılı bir dişiden beklenmeyecek bir zarafetle ayaklarının ucunda yükseldi. Kastanyetlerini başının üzerinde şakırdattı ve Rebecca piyanoda Toreador Marşı'nın giriş namelerini çalarken topuklarıyla bir salvo yaptı. David dayanamayıp gülmeye başlamıştı. O ağır makyajın altında bile Consolos LeBlanc'ı hemen tanımıştı. Sonra bütün salondan bir kahkaha koptu ve LeBlanc makyajı akmış bir şekilde yeniden teatral bir reverans yapana kadar da dinmedi. Gösteri bitince kızının yanına gidip kolunu tutan David, ''Ne yaratıcı bir eğlence hayatım, LeBlanc müthiş, büyük bir taklit yeteneği varmış.'' dedi. Rebecca o kadar keyifliydi ki babasının onu pencerenin önüne götürmesine itiraz etmedi. ''Oh'' dedi David, ''bir yudum temiz hava için tüm krallığımı veririm.'' Kızıyla birlikte terasa çıktı. Tabii Ryder Courtney'in de güzel bir sesi varmış. Çok yetenekli bir adam. Şanslı bir kadına harika bir koca olacak. Baba, çok cin fikirlisin diyerek neşeyle babasının omzuna vurdu. Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok. Ama yüzbaşı Valentine'a da şaşırdığımı söylemeliyim. Onun da olağanüstü bir sesi varmış. Rebecca yanıt vermedi ve uzaklara baktı. Ne yazık ki gidiyor, hem de bu kez ciddi bir gidiş ve muhtemelen bir daha onu dinleme zevkini hiç tadamayacağız. Ne diyorsun babacığım? Sesi cılızlaşmıştı. Canım, sana söylemeden edemezdim. Gordon onu Kahire'ye gidecek mesajlarla birlikte kuzeye yolluyor. Bu askerleri bilirsin, geldikleri gibi bir gecede gidiverirler, onlara güvenemezsin.
Babacığım, sanırım gidip konuklarımızla ilgilenmemiz gerek.
Rebecca tuvalet masasındaki aynada kendine baktı. Yüzü o kadar inceydi ki elmacık kemiklerinin altında gölgeler oluşuyordu. Bugünlerde Hartum'da şişman insan yoktu zaten. Konsolos LeBlanc bile bir deri bir kemik kalmıştı.
abartılı bir şekilde gülümsedi ve tebessümün yarattığı düzeltmeyi keyifle kafasına not etti. Kaş çatmamaya çalışmalıyım. Pudra pomponunu kristal pudra çanağına batırıp gözlerinin altındaki halkaları pudralamaya başladı. Giderek daha iyi oluyor diye fısıldadı. Zayıftı ama yine de derisinin altında gençliğin taraveti parlıyordu. En azından babam güzel olduğumu düşünüyor. Acaba o da aynı fikirde mi? Onu düşününce yanakları kızarmıştı. Acaba yine dışarıda mı şimdi? Balkon kapısına baktı. Gidip bakmayacağım. Eğer oradaysa ona cesaret verdiğimi düşünür. Benim yüzsüz bir kadın olduğuma inanır ki kesinlikle öyle değilim. Elbisesini ayak bileklerine düşürdü ve çin ipeği sabahlığına uzandı. Onu üstüne geçirmeden önce aynadaki görüntüsüne baktı. Sonra birden gidip odanın kapısını kilitledi. Nazira'yı göndermişti ve aniden geri dönüp odaya girmesini istemiyordu. Tekrar aynanın karşısına geçip sabahlığı omuzlarından kaydırarak yere bıraktı ve çıplak bedenine bakmaya başladı. Beyaz teninin altından kaburgaları görünüyordu ve leğen kemikleri fırlamış gibiydi. Karnı bir tazınınki gibi içe çöküktü. Göğüslerine dokundu. Nazira erkeklerin küçük göğüslerden hoşlanmadığını söylemişti. Acaba çok mu küçükler? Sonra onun dudaklarının göğüslerine temasını, bıyıklarının ve dişlerinin verdiği duyguları hatırladı. O bakarken göğüs uçları şişmiş ve koyulaşmıştı. Birden yine o ıslaklığı hissetti. Kan kadar sıcak yavaşça uyluklarına doğru yayılıyordu. Parmakları göğüslerinden aşağı doğru kaydı ama altın tüylerle kaplı bürümcük gibi buluta değer değmez elini geri çekti. Bunu bir daha asla yapmayacağım dedi kendi kendine. Eğilip sabahlığını giydi ve belini bağladı. Bir kez daha balkon kapısına göz attı. Oraya gitmemeliyim, lambayı üfleyip yatağıma yatmalıyım. Yavaşça kapıya doğru yürüyüp durakladı. Bu aptalca ve tehlikeli, Allah bilir sonu nereye varır, İnşallah orada değildir. Kapının koluna elini koydu ve sanki buz dolu bir havuza girmek üzereymişçesine derin bir nefes aldı. Kolu çevirdi ve balkona çıktı. Gözleri bir anda demir hindi ağacına kaydı. Oradaydı. Ağaca dayanmış duruyordu. Doğrulup kıza baktı. Yüzü gölgelerin arasındaydı ve Rebecca onu görebilmek için balkonun ucuna ilerledi. Birbirlerine bakarak sessizce durdular. Rebecca boğuluyormuş gibi hissediyordu. Her aldığı soluk için çaba harcıyordu. Teni ısınmış ve hassaslaşmıştı. Tüm bedeni gerilmiş, her bir siniri adeta kopacak hale gelmişti. Uyduklarının içindeki uzun sinirler yay gibi gergindi. Başını çevirip demir hindinin bir dalına bakmaya başladı. Dal gövdeden ayrılıp piton gibi bükülmüştü. Kalınlığı neredeyse beli kadar vardı ve onun durduğu yerden az ötedeydi. İkizler bu dalı merdiven ve salıncak niyetine kullanırdı. Kaydıkları yerler cilalanmış gibiydi. Rebecca bir elini dala koydu ve tekrar aşağı Penrod'a baktı. Onu kandırmaya çalışmıyorum dedi kendi kendine. Bu bir davet değil, öyle düşünemez. Erkek ağacın dibine gitmiş ve yukarı tırmanmaya başlamıştı. Hayır diye düşündü, bunu yapamaz, ben bunu kastetmedim. Onun hızla kendisine doğru tırmanışı Rebecca'yı telaşlandırdı. Kalın dala ulaşmış ve hantal bir tavırla üstüne oturup bacaklarını iki yana açmak yerine bir iskele tahtasındaymış gibi rahat rahat ayağa kalkmıştı. Yerden 6 metre yüksekteydi ve kayacak diye Rebecca çok korkuyordu. Ama onun balkona güvenle ulaşması fikrinden daha da çok korkmaktaydı. Sonra ne olacaktı? Tekrar odasına koştu ve kapıyı arkasından kapattı. Kilitlemek için uzandı ama parmakları ona itaat etmiyordu. Kapıyı bırakıp odanın ortasına koştu. Balkonda erkeğin ayak seslerini duydu, solukları hızlandı. Kapının kolu döndü ve sıkılı yumrukları iki yanına sarktı. Ona gitmesini ve kendisini yalnız bırakmasını söylemek istiyordu ama dudaklarının arasından hiç ses çıkmadı. Erkek kapıyı yavaşça açarken çığlık atmak istedi. Ama babası birkaç oda ötedeydi ve ikizlerin odası daha da yakındı. Herkesi ayağa kaldırmak istemiyordu. Penrod odaya girmiş ve kapıyı sessizce kapatmıştı arkasından. Rebecca soluk ince yüzünde kocaman açılmış gözleriyle ona baktı. Erkek bir elini uzatıp ürkmüş bir kısrağı yatıştırmak ister gibi yavaşça yaklaştı. Rebecca titremeye başlamıştı. Penrod yanağına dokundu. ''Çok güzelsin'' diye fısıldadı ve Rebecca aniden gözyaşlarına boğulacağını sandı. Penrod ellerini omuzlarına koymuştu ve Rebecca taş gibi duruyordu. Penrod yavaşça ona doğru eğilirken gözlerini onunkilerden ayıramadı.
lamba ışığında yeşil görünüyorlardı. Bebeklerinde altın rengi çizgiler ve yıldızlar oynaşıyordu. Erkek hafifçe dudaklarını onunkilere değdirdi. Dudakları sıcak ve pürüzsüzdü. Elleri de omuzlarından kaymış ve beline gelmişti. Rebecca'nın kolları ise bez bir bebeğinkiler gibi sallanıyordu iki yanda. Penrod onu kendine doğru çekti ve kız direnmedi. Erkeğin dudakları kızınkilerin üstüne kapandı ve kokusu genç kızı kuşattı. Kız kollarını kaldırıp erkeğin boynuna dolamıştı. Erkek kızı daha da sıkı, adeta kabaca kendine çekti. Rebecca bedeninin alt kısmında yine o büyüyen sertliği hissetmişti. Kendi ıslaklığı da içinin derinliklerinde bir pınar gibi kaynıyordu ve sıvılar dışarı akmasın diye bacaklarını ve kalçasını sıktı. Ama yapışkan sıvı uyluklarına yayılmıştı bile. Erkek geri çekildi ve Rebecca aralarındaki temasın kopmasıyla sarsıldı. Bedeniyle onun bedenini izleme arzusu duydu. Erkek sabahlığının kuşağını çözüp önünü açtı. Rebecca aniden elleriyle örtünme isteği duydu ama genç adam bileklerini yakaladı ve kendinden geçmişçesine onun bedenini seyretti. ''Anlatılamayacak kadar güzelsin.'' diye mırıldandı boğuk bir sesle. Bu sözlerin sıcaklığı Rebecca'nın utangaçlığını yok etmiş ve içgüdüsel olarak omuzlarını dikleştirmişti. Göğüsleri küstah ve dikti. Onları erkeğin gözleriyle görüp küçük bulmadığını anlamıştı. Göğüs uçları taş gibi olmuştu. Erkeğin dudaklarını yine onların üstünde hissetmeyi istiyordu çılgınca. Artık hiç utanmıyordu. Uzanıp iki eliyle erkeğin ensesindeki saçları kavradı ve yüzünü aşağı doğru çekti. Erkeğin dudakları kendisininkilerin üstüne kapandığında soluğu kesilmişti. Böyle basit bir hareketin doğuracağı hisleri daha önce hayal dahi edemezdi. Erkek soluk alıp verdikçe teninde hissettiği nefesi bir serin, bir sıcak, dudakları ise önce sert ve kuru, sonra yumuşak ve nemli oluyordu. Dili bir yılan balığı gibi kıvranıyor, sonra bir tas krema bulmuş kedi gibi yalanmaya başlıyordu. Kızı usul usul öpüyor ve Rebecca onun hareketlerinin içinde yankı gibi tekrarlandığını hissediyordu. Rebecca artık acının eşiğine geldiğinde Penrod onu kucaklayıp yatağına götürdü. Kırılacak değerli bir eşyaymış gibi yatağa uzattı ve geri çekildi. Gömleğinin düğmelerini çözdü ve tuvalet masasının üstündeki lambayı alıp camını kaldırarak aleve üfledi. Rebecca hemen doğruldu. "Hayır," dedi kesin bir sesle, "söndürme. Sen beni gördün, şimdi ben de seni görmeliyim." Böyle utanmazca konuştuğuna inanamıyordu. Erkek geri geldi ve yanında durdu. Hiç çekinmeden gömleğini çıkardı. Güneş görmeyen yerlerinde teni fil dişi gibi pürüzsüz ve lekesizdi. Göğüs kasları kılıç kullanmaktan ve binicilikten ötürü sert ve düzdü. Çizmesini çıkarırken tek ayak üzerine durmuş ama dengesini bir milim bile yitirmemişti. Çizmeyi ses çıkartmadan yana koydu ve Rebecca onun düşünceli davranışına şükran duydu. İkinci teki de aynı biçimde çıkardı. Sonra da kemerini çözdü ve pantolonunu çıkardı. Rebecca onu daha önce de çıplak görmüştü ve o görüntünün asla aklından çıkmayacağına inanıyordu. Ama hiç böyle görmemişti. Aniden bağırmamak için dudaklarını ısırdı. Erkek ona doğru yaklaşıp üstüne eğildi. Rebecca lütfen beni incitme diye yalvardı. Önce kendimi öldürürüm dedi Penrod. Erkeği kendi varlığının eşiğinde hisseden Rebecca inledi. Bir şeyin yırtılması ya da yol vermesi gerektiğini düşündüğü için kendini acıya karşı hazırladı. İçinde bir direnç duvarının varlığını hissetti. Bu oluyor olamaz diye düşündü ama birden her tür sonuca boş verdiğini fark etti. Kalçalarını sertçe iterek erkeği karşıladı ve onun içine girişini hissetti. Acı keskin ama geçiciydi. Erkek tüm derinliğini doldurana kadar içinde ilerledi. Acı geçmişti ve Rebecca bulutların üstüne çıkmış gibiydi. Önce korktu, sonra giderek yukarı yükseldi. Zirveye ulaştığında çığlık atma isteği o kadar güçlüydü ki kendini durdurmak için açık ağzını erkeğin boynuna gömmek zorunda kaldı. Daha sonra giyinmek için kalktığında benimle kal diye yalvardı. Bu kadar çabuk bırakıp gitme beni. Biliyorsun ki kalamam, geç oldu, şafak sökmek üzere ve ev halkı birazdan ayaklanır. Ne zaman gidiyorsun peki? Penrod gömleğini iliklerken birden durakladı. Kim söyledi gideceğimi dedi sert bir sesle. Rebecca başını salladı. Bu tehlikeli bir bilgi Becky. Düşmanın haberi olursa hayatıma mal olur. Üstelik daha kötü şeyler de olur. Ben hiç kimseye söylemem dedi Rebecca perişan bir halde. Ama seni özleyeceğim. Geri döneceğine onu inandırmasını istiyordu. Babası askerlere güven olmaz demişti, böyle olsun istemiyordu. Penrose cevap vermedi ve omzunu silkti. Geri döneceğine söz ver bana diye yalvardı yine Rebecca. Penrose gelip onu dudaklarından öptü. Söz ver diye ısrar etti genç kız. Ben asla tutamama ihtimalim olan sözler vermem diyen Penrose gitmişti bile. Rebecca göz pınarlarında biriken yaşları zorla geri gönderdi. Asla ağlayıp sızlanan biri olmayacağım diye kendi kendine and içti. Ve kalbindeki acıya rağmen uyku karanlık bir çığ gibi üstünü örttü. Silah sesleriyle uyandı ama mermiler liman tarafından geliyordu. Dervişler bozguna nispet yapıyorlardı. Yatak odası perdeleri sonuna kadar açılmış ve içeri güneş ışığı dolmuştu. Nazira gösterişli bir yaygaracılıkla odada dolanıyordu. ''Saat 8'i geçti Al Cemal, ikizler gideli 2 saat oldu.'' dedi Rebecca başını uykulu bir şekilde yastıktan kaldırırken. ''İki kova sıcak su doldurdum ve mavi eteğini çıkardım.'' Rebecca çarşafların arasından süzülürken hala yarı uykudaydı. Nazira ona hayretle bakınca işi pişkinliğe vurmaya çalıştı. ''Ah Nazira, sanki cin görmüş gibi bakıyorsun. Beni kaç kere çıplak gördün oysa.'' Hemen banyoya koştu ve buharı tüten kovalardan birini alıp galvanizli yıkanma teknesine döktü içindeki suyu. Nazira arkasından baktı ve sonra dudaklarını büzdü. Yatak takımlarını çekince iyice telaşlanmıştı. Çarşafın üstünde bir miktar kurumuş kan vardı. Nazira bunun adet kanı olmadığını bir bakışta anlamıştı. Al Cemal adet göreli daha 12 gün olmuştu ve bir sonrakine daha çok vardı. Bu kan parlak, berraktı ve bekaret kanıydı. ''Ah bebeğim, ah benim küçük kızım, çiti aşmışsın ve şimdi garip ve tehlikeli yeni bir kıyıya ayak bastın.'' Lekeye daha yakından bakmak için eğildi. Bir karıştan büyük değildi ve uçan bir kuşa benziyordu. ''Bir akbaba mı?'' Bu hayra işaret değildi. O kuş ölüm ve acı demekti. Hayır, aklından bu düşünceyi kovdu. Narin bir kumru mu? Ya da bir şahin, acımasız ve güzel? Veya yaşlı, bilge bir baykuş? Bunu zaman gösterecek diye karar verdi ve çarşafı çekti. Kendi elleriyle gizlice yıkayacaktı. Başka kimse bu işareti görmemeliydi. Sonra durdu çünkü Al Cemal'ın açık banyo kapısından onu izlediğini fark etmişti. Elindeki dürülü çarşafı yere bıraktı ve kızın yanına gitti. Küvetin yanına diz çöktü ve yıkanma lifini aldı. Sabun kalmamıştı, sonuncuyu bir hafta önce bitirmişlerdi. Rebecca saçlarını tepede topladı ve öne eğildi. Nazira alışılmış hareketlerle onun sırtını sabunlamaya başlamıştı. Bir süre sonra fısıldayarak sordu. ''Hangisiydi o Al Cemal?'' ''Ne sorduğunu anlamadım.'' Rebecca kadının yüzüne bakmıyordu. ''Demir hindi ağacına tırmanan kimdi dün gece?'' Ama Rebecca gözüne su kaçmış gibi yaptı ve iki eliyle gözlerini kapadı. ''Herhalde Abadan Riji. O güzel asker olamaz. Onun başka bir kadını var.'' dedi Nazira. Rebecca ellerini indirdi ve kadına baktı. ''Sen bir yalancısın.'' dedi, yumuşak ama ölümcül bir sesle. ''Bu zalim ve incitici bir yalan.'' ''Demek asker olandı. Keşke öteki olsaydı, sana mutluluk getirecek olan. Asker asla yapmayacak bunu.'' ''Onu seviyorum Nazira, lütfen anla bunu.'' ''O da seviyor. Adı da Bakita.'' ''Hayır.'' Rebecca kulaklarını tıkadı. ''Bunları duymak istemiyorum.'' Nazira susmuştu. Rebecca'nın kolunu aldı ve lifle ovmaya başladı. Parmaklara sıra gelince her birini ayrı ayrı ovdu. ''Bakita Arapça bir isim.'' diye patladı sonunda Rebecca. Ama Nazira sessizliğini bozmadı. ''Cevap ver bana.'' diye ısrar etti genç kız. ''Duymak istemiyorsun.'' ''Bana işkence ediyorsun. O Arap mı, çok mu güzel? O da onu seviyor mu?'' ''O benim halkımdan ve benim Allah'ıma inanıyor.'' dedi Nazira. ''Hiç görmedim ama erkekler çok güzel olduğunu söylüyor. Zengin ve akıllı. Adamın onu sevip sevmediğine gelince bilmiyorum. Abadan Riji gibi bir adam bir kadını Bakita'nın onu sevdiği gibi sevebilir mi?'' ''O İngiliz ve kadın Arap.'' diye fısıldadı Rebecca. ''Kadın onu nasıl sevebilir?'' ''Her şeyden önce o bir kadın, öteki de bir erkek. İşte öyle sevebilir.'' ''Nazira, bir saat önce mutluydum. Şimdi mutluluk çok uzakta kaldı.'' ''Belki bugün mutsuz olman hayatının geri kalanı boyunca mutsuz olmandan iyidir.'' dedi Nazira üzüntüyle. ''O yüzden anlattım sana bunları.'' Sokağa çıkma yasağının başlamasından 2 saat önce 4 adam kentten ayrılmıştı. Penrose ve Yakup derviş atlarını yarıp kuzeye gidecekleri için türban takmış ve ansar cübbeleri giymişlerdi. Ryder ve Bachit ise kente dönecekleri için sıradan kabile erkekleri gibi sade gallabiyalar giyiyorlardı. Dış görünümlerine rağmen Ryder Courtney'in arazisinin arkasındaki kanalı geçerken zorlanmadılar. Nöbetçi onlara ilişmemesi için uyarılmıştı. Hepsi tepeden tırnağa silahlıydı ve çöle girecekleri için kenevirden dokunmuş torbalar taşıyordu. Hiç konuşmadan dikkatle aradaki mesafeyi koruyarak ama birbirlerini görerek gidiyorlardı. Bachit önden gidiyordu. Kuma bileğine kadar gömülse bile hızını hiç azaltmıyordu. Ay ışığında donuk donuk parlayan bir kil tepesine tırmanana kadar 2 saat yürüdüler. Uzak ucu dilim dilim olan vadilerin biri karanlık, şekilsiz çalı yığınlarıyla doluydu. Orada Bachit durdu ve yükünü yere bıraktı. Ryder Courtney ile birkaç kelime konuştu. Ryder ona Maria Teresa doları dolu deri bir kese uzattı ve Bachit tek başına yola devam etti. Diğer üçü çömelip beklemeye başladı. Uzaktan Bachit'in bir av köpeği çığlığı kopardığını duydular. Çığlığına vadiden bir yanıt gelmişti. ''Demek Al-Mahtum burada. İyi bir adamdır, ona güvenirim.'' dedi Ryder tatmin olmuş bir şekilde. ''Gidip ona katılalım.'' diye sabırsızca ayağa kalktı Penrod Ballantyne. ''Oturun.'' diye emretti Ryder. ''Bachit onları getirecek. Al-Mahtum yabancı birinin yüzünü görmesine izin vermez. Tehlikeli bir ortamda yaşıyor. Develeri Bachit'e teslim ettikten sonra yine bir tilki gibi çöle dönüp ortadan kaybolacak.'' Bir saat sonra aynı çığlık yine duyuldu ve Ryder ayağa kalktı. ''Şimdi.'' dedi ve Penrod'la Yakup'un öne geçmesine izin verdi. 4 deve ortaya çıkmıştı. Bachit de yanlarındaydı ama Al-Mahtum'dan eser yoktu. Penrod ve Yakup tek tek her birinin bağlarını ve yüklerini kontrol ettiler. Yemek torbalarında darı somunları ve kurutulmuş hurma vardı ve hayvanlardan biri de deve yemi yüklüydü. Su tulumlarında fazla su yoktu. Penrod buna dikkat etti. Al-Mahtum nehri geçerken dolduracağınızı düşünmüş. Gerekenden fazlasını taşımanın anlamı yok. Yarın gece yarısından önce Guthrun'da Nil'e kavuşursunuz. Daha önce geçmeye çalışmayın. Guthrun'un bu yakasında çeçe sineği gibi derviş kaynıyor. Penrod sert bir sesle cevap verdi. Yakup'la ben bu yolu daha önce de geçtik ama harika öneriniz için teşekkür ederiz. Hörgüçlerine vurarak bir hayvandan öbürüne geçiyordu. Yağ doluydular, sonra topuk mafsallarına varana dek bacaklarını inceledi. İyi durumda görünüyorlar dedi sonunda. Hep öyledirler dedi Ryder acı bir sesle. Bunlar Gimald yani en iyi cins yarış develeri. Her biri 50 sterlin eder ve komutanınız Çinli Gordon tarafından benden çalındılar. Onlara çocuğum gibi bakacağım diye söz verdi Penrod. Eminim bakarsınız dedi Ryder. Her ne kadar size deve katili diyen epeyce insan buna inanmakta zorluk çekse de. Penrod ile Yakup hayvanlara tırmandılar ve Penrod Ryder'a Üvendire ile komik bir selam verdi. Geziyara kulüpteki uzun barda bulunan hanımlara saygılarınızı iletirim. Ryder'ın üye olmadığını biliyordu. Bu da aralarındaki tatsız ilişkinin başka bir can sıkıcı kısmıydı. Yine de Ryder onun gidişini görmekten özel bir keyif duymamıştı. Penrod Ballantyne asla sıkıcı bir adam olmamıştı. O ve Bachit küçük kervanın geceye karışıp kayboluşunu izlediler. Bachit homurdandı ve tükürdü. Belli ki o efendisinin hislerini paylaşmıyordu. Bu ikisi hep birlikte gidiyor çünkü ikisi de çapkın ve zampara. Birbirlerine tabancayla kılıf gibi uyuyorlar. Ryder güldü. Yakup gittiği için sevinmelisin. Belki artık Nazira'nın arkadaşlığından biraz daha faydalanma imkanı bulursun. Tüfeğinin askısını omzuna atmıştı. Gidişlerini görmekten siz de benim kadar mutlu olmalısınız. Bachit'in ses tonu kışkırtıcıydı. Her ne kadar leopar keçi ağlına çoktan girmiş olsa da yani en azından ben öyle duydum. Ryder durdu ve yıldızların altında Bachit'in sözlerini yorumlamaya çalıştı. Ne leoparı? Kimin keçileri? Dün sabah Nazira sarayın yatak takımlarını değiştirmişti. Bir takım çarşafı soğuk suyla elinde yıkamak zorunda kaldı. Oldukça dolaylı bir anlatımdı ama Ryder anlamıştı. Sıcak su tüm lekeleri çıkarırdı ama kan lekesini değil. O yüzden soğuk suyla yıkanırdı bazı şeyler. Kanalı geçene kadar konuşmadılar bir daha. Ryder kendi çiftliğine girerken hala duyduklarına inanamıyordu. Ve kendini ihanete uğramış gibi hissediyordu. Elbette Penrod Ballantyne'ın kadın avcısı olarak ününü biliyordu. Ama Rebecca Benbrook? Kesinlikle olmazdı. İyi bir aileden geliyordu. Sıkı kurallarla yetiştirilmiş bir genç kızdı. Ona duyduğu saygı ve sevgi ondan belli standartlar beklemesine yol açıyordu. Bir erkeğin gelecekteki eşinden bekleyeceği türden standartlar.
Beçit ve Nazira adı çıkmış dedikoducular. Onlara inanmıyorum. Sonra birden ağabeyi Wade'in yapmış olduğu bir gözlemi anımsadı. Albayın Lady'si ve Katie O'Grady aynı bedende tek bir kadındı. Belli koşullarda ikisi de beyinleri yerine cinsel organlarıyla düşünüyorlar. Ryder o zaman buna gülmüştü ama şimdi midesini bulandırıyordu. Tıraş olup kahve birikiminin neredeyse sonu olan iki koca kupa dolusu koyu kahveyi içene kadar da kendine gelemedi. Ondan sonra bile masasına oturduğunda hesap defterlerine yoğunlaşmakta güçlük çekti. Zihninde en kötü ve rahatsız edici sahneler canlanıyordu. Sonunda son kayıtları girip ağır deri kaplı defteri kapattıktan sonra rahatladı ve sabah denetlemelerini yapmak üzere özel bölümünden çıktı. Hayvanların olduğu kısma adımını atarken Safran koşarak gelip onu karşıladı. Omuzunda da maymun Lucy vardı. Geride kalan yavrunun dört ayağıyla Lucy'nin tüylerine yapışmış, harıl harıl meme emmesinden de hiç rahatsız görünmüyordu. Lucy öteki yavrusunu Ali iyileştirebildiği halde bir hastalık yüzünden yitirmişti. Safran hoplaya zıplaya Ryder'ın yanında yürürken bir yandan da büyük bir mutlulukla Ali'nin o sabah öğrettiği her bilgi kırıntısını ve akıl yürütme becerisini de bir bir anlatıyordu. "Victoria ortalığı batırıyor," diye bilgi verdi sonunda. "Acaba dişi antiloptan mı söz ediyoruz yoksa İngiltere kraliçesi ve Hindistan imparatoriçesi olandan mı?" diye sordu Ryder. "Ah, aptallık etme, kimden söz ettiğimi kesinlikle biliyorsun," diye güldü Safran. "Ali diyor ki akasya yaprakları ona iyi gelmiyormuş. İlacını hazırlar hazırlamaz ikimiz ona ilaç vereceğiz. Atlara kullandığı ilaçmış bu." Ryder içindeki sıkıntının biraz hafiflediğini hissetti. Safra'nın arkadaşlığı her zaman iyi gelir ve kafasını dağıtırdı. "Neden yeşil kek hazırlamakla Amber'e yardım etmiyorsun?" diye sordu son kafesin önüne geldiklerinde. "Kardeşim çok sıkıcı, patronluk taslıyor ve otoriter davranıyor. Haftalardır burada yoktu ama şimdi ortaya çıkmış, bir düşes gibi emirler yağdırıyor." Ahşap havanlarda taze yeşillikleri dövmekte olan Sudanlı kadınların arasından geçtiler. Ryder çoğunu adıyla selamladı ve onlarla ilgilendiğini, onları düşündüğünü gösteren sorular sordu. Memnuniyetle kıkırdaşıyordu kadınlar. Bazıları daha genç kızlardı ve aralarında hayran oldukları Ryder'la açıktan açığa flört ediyorlardı. Ryder insanların iyi çalışmaları için kendisinden hoşlanmaları gerektiğini biliyordu. Safran da şakalarını paylaşıyordu. Çünkü o kadınların eğlence anlayışını seviyor, onlar da onun parıltısından hoşlanıyordu. Dehşet ve açlığın halkı vahşi hayvanlara çevirdiği kentte neşeli insan bulmak zordu. Bunun için yeşil keke teşekkür etmeliyiz diye düşündü Ryder. Hepimizi sağlıklı ve insan olarak tutuyor. Belli etmemeye çalışsa da üç ayaklı kazanların kaynadığı iç bölüme gitmeye hevesleniyordu. İçeri girdiklerinde Rebecca, Amber ve beş Arap kızın en çok ihtiyacı olanlara dağıtmak üzere yeşil kek somunlarını tartıp örgü sepetlere doldurmakta olduklarını gördüler. Bu kararı vermek kolay değildi çünkü yeterli miktarda yoktu. Rebecca ölçeği okuyor ve Amber de ablasının söylediği sonuçları yazıyordu. "Bu en iyi günümüz Ryder, 69 kilo," Amber gururla ilan etmişti. "Mükemmel, siz bayanlar harika bir iş çıkarmışsınız." Ryder Rebecca'ya döndü. Uzun bir etek ve geniş kenarlı hasır şapka giymişti güneşten korunmak için. "Bayan Benbrook, umarım sağlığınız yerindedir." Genç kızın daha da kilo kaybettiğini görebiliyordu. İki eliyle belini sarabileceğinden emindi. Ama ona dokunma fikri huzurunu kaçırdığı için bir ayağından ötekine geçip duruyordu. Rebecca uygunsuz davranışları sırasında yakalandıklarından beri ilk kez doğruca yüzüne bakıp gülümsedi. Ama tebessümünde her zamanki parıltı ve canlılıktan eser yoktu. Sıkıntılı ve dalgın görünüyordu. "Teşekkürler Bay Courtney. Bir süre iyi değildim ama tamamen iyileştim şimdi." Safran, Ryder'ın ilgisinden mahrum kaldığı için surat asana kadar bir süre resmi bir şekilde karşılıklı hal hatır sordular. "Kusura bakmazsanız işimize dönmemiz gerek." Rebecca sohbeti bitirmişti. "Amber, ölçekle işimiz bitti, onu yerine kaldırabilirsin. Safran, Lucy ile bebeği sevgiden boğacaksın. Git onları kafeslerine bırak, burada sana ihtiyacımız var." Safran iyice yüzüne aslama söyleneni yapmak üzere Ryder ile Rebecca'yı baş başa bırakarak gitti. "Arap giysileri giymişsiniz," dedi Rebecca. "Pek alışılmış bir şey değil, değil mi?" "Yo, hayır," dedi Ryder. "Çöle giderken hep bunları giyerim. Yürürken de hayvan sürerken de daha rahat olur ve daha serin tutar. Hem insanlarım da beni böyle görmeyi tercih eder. Böylece bir yabancı gibi değil, onlardan biri gibi duruyorum." "Ah, sanırım Bachit'le birlikte Yüzbaşı Ballantyne ve Yakup için deve almaya gittiniz o zaman." Kim söyledi bunu size?
Bilmem gerektiğini düşünen biri.
Nazira'nın düşük çenesi. Onun söylediği her şeye inanmamalısınız.
Kendiliğinizden sonuçlar çıkarıyorsunuz Bay Courtney. Üstelik bana göre Nazira'nın verdiği bilgiler daima güvenilir bilgilerdir.
Nazira'nın verdiği son bilgileri bir duysaydın diye düşündü Ryder. Ama Rebecca devam etti.
Söyleyin bayım, yüzbaşı Ballantyne güven içinde gitti mi?
Bu doğrudan sonra onun yanıtı da bildiğini gösteriyordu. Ryder dikkatle düşündü. Penrod'un gidişi alanı ona bırakmıştı. Ama öte yandan o güzel asker çocuğun iskartaya çıkardığı oyuncağı sahiden istiyor muydu acaba?
Evet, gitti mi?
Rebecca bir yanıt almak için ısrar ediyordu. Beni ilgilendirmez ama Nazira Yakup'un akıbetini öğrenmek isteyecektir. Yakup onun iyi arkadaşıdır. Ryder Rebecca'nın onların ilişkisini tarif ediş biçimine yüzünü buruşturdu. Acaba Rebecca asker çocukla kendisini de iyi arkadaş olarak mı görüyordu? Kentin güvenliği nedeniyle askeri meseleler hakkında konuşabileceğimizi sanmıyorum dedi sonunda.
Hadi ama Bay Courtney, ben Mehdi casusu değilim. Siz söylemezseniz ben de babama sorarım. Yine de sanırım beni başımı derde sokmaktan korumaya çalışıyorsunuz.
Pekala, bilmemeniz için önemli bir neden göremiyorum. Yüzbaşı Ballantyne gece yarısından az sonra gitti. O ve Yakup kuzeye gidiyorlar ve büyük olasılıkla bu gece Mavi Nil'i geçecekler. Nehir kıyısından Abu Hamed'e ilerleyen Mehdi ordusuna katılmayı düşünüyorlar. Rebecca'nın rengi solmuştu. Yani dervişlerle birlikte gitmeyi mi planladılar? Bu çılgınlık. Buna açıkta kalarak gizlenmek denir. Kendilerini kalabalığın içinde saklayacaklar diye kızı yatıştırmaya çalıştı. Merak etmenize gerek yok. Yüzbaşı Ballantyne kılık değiştirmekte çok ustadır. Bu kalemun gibi değişebilir. Ve isterse bunu bir uyarı olarak da alabilir diye düşündü Ryder içinden.
Ah, hiç merak etmiyorum, emin olun.
Bu o kadar açık bir yalandı ki her an gözyaşlarına boğulacakmış gibi duruyordu genç kız. Artık Nazira'nın gerçeği söylediğinden hiç kuşku yoktu ve Ballantyne onu metresi yapmıştı. Ama ne olmuş ki diye düşündü Ryder. Hiçbir zaman benim olmadı ve onu sevmedim. En azından şimdi bozulmuş bir meyve iken sevmiyorum. Ama bu söylediklerine kendisi de inanmıyordu. Kendine karşı dürüst olmaya çalıştı. Onu seviyor muyum? Ama bu soruyla yüzleşmek istemiyordu aslında. ''Sizi işçilerinizle baş başa bırakıyorum Bayan Benbrook'' diye mırıldandı ve kulübenin kapısına doğru döndü ve ''Amber'' diye bağırdı. Rebecca ile ikisi konuşmalarını o kadar kaptırmışlardı ki kendilerini Amber'in döndüğünü fark edememişlerdi. ''Ne zamandır bizi dinliyorsun?'' diye sordu Rebecca. Cevap vermek yerine Amber sordu. ''Dervişler Penrod'u yakalayacak mı?'' ''Tabii ki hayır, aptallaşma.'' Rebecca ona dönmüştü. İki kardeş de ağlamak üzereydi. ''Neyse, duyduklarından hiç kimseye söz etmemelisin. Ve yüzbaşı Ballantyne'a da Penrod diye hitap etmemelisin. Şimdi gel yardım et de kazanları yeniden dolduralım.''
Amber onu itip geçti ve Ryder'ın mülkünden de çıkıp saraya doğru koşmaya başladı.
''Zavallı küçük.'' diye düşündü Ryder. ''Ama hepimizi zor günler bekliyor.''